İyi akşamlar. Bir Artı Eksi Dünya programında yeniden bir aradayız. Bu akşam Türkiye'nin dış politikasından bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Arap Baharı'ndan sonra özellikle Türkiye'nin dış politikasında oldukça ciddi dalgalanmalar meydana geldi. Bazı zaruri tepkiler vermek durumundaydı Türk hükümeti. Bununla birlikte bazı ülkelerle aramızda ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Fakat geçtiğimiz günlerde daha ılımlı ve daha güzel bir ortama doğru bir adım atıldığını gördük. Hem devlet erkanımızın ifadelerinden bunu gördük, hem de diğer ülkelerle olan iletişimlerimizden bunu algıladık. Bugün bu konunun üzerinde duracağız. Başlıyoruz inşallah.
İnşallah. Gerçekten de 2011'den beri Orta Doğu'daki gelişmeler biraz beklenmedikti. Aslında bazı açılardan beklendikti, fakat bu aşamaya varması pek çok kişi tarafından, pek çok kurum tarafından da o kadar anlaşılamamıştı. Suriye'deki durum o kadar fark edilememişti mesela. Fakat biz daha öncesinde gerçekten çok genel olarak Türkiye'nin genel bir ilişki kombinasyonu vardı Orta Doğu içinde. Bu da olumlu bir kombinasyondu. Çünkü Türkiye Suriye ile İsrail arasında arabulucuydu. Hamas El-Fetih arasında arabulucuydu. Hamas İsrail arasında arabulucuydu. Mısır'la gayet güzel ilişkileri vardı. Suriye ile çok iyiydi ilişkiler. Aynı zamanda İran'la da ilişkileri iyiydi. Körfez'le herhangi bir sorunu yoktu. Böyle bir dönem içinden geldi ve böyle bir dönem içinde de gerçekten çok yükselen bir yıldız konumundaydı. Bunu artık herkes biliyor. Daha sonrasında komşularla ilişkilerin bozulması hep bir tartışma konusu oldu. Acaba Türkiye mi hata yaptı? Neredeydi sorun? Acaba dış politikamızda ne yapıldı yanlış olarak? Ya da işte Orta Doğu'dan mı kaynaklanıyordu buradaki problem diye? Bayağı bir konuşmalar oldu. Şimdi bunu şu şekilde aslında ikiye ayırmak gerekiyor. Bir taraf suçludur, bir taraf değildir diye değil. Burada asıl üzerinde durmamız gereken bizim... Orta Doğu gerçekten çalkantılı bir hal aldı, fakat aynı zamanda da Türkiye'nin de gerçekten bu konuda, yani dış politika konusunda hatalarını da görmezden gelemeyiz. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum, çünkü Türkiye bunu şu anda toparlama aşamasında, aslında hükümet nezdinde de bunlar fark edilmiş durumda, zaten bilinen şeylerdir. Fakat belki bazı aksamalar buna yol açmış olabilir. Biz biraz Türk halkı olarak ve Türk hükümeti olarak etik bakarız olaylara. Onun da etkisi olmuş olabilir. Gerçekten de belki de yapılan en önemli hatalardan biri o dönemde bölgeyi yeterli derecede anlayamamak ve istediğimiz şekilde düşünmek veya istediğimiz şekle dönüştürmeyi istemekten kaynaklanıyordu ilk başta. Bunu şu şekilde anlatabiliriz. Bizim gerçekten bir düşünce, yani hükümet nezdinde bir düşünce olmuş olabilir. Bu da genel olarak biraz bir her ne kadar bu şu anda gerçekten üslup değişikliğine gitmişse de biraz sünni eksenli bir birliktelikti. Bu sünni eksenli birliktelikte her ne kadar Şam rejimi Nusayri olsa da yine de bir ülke olarak Suriye'yi ele aldığımızda Şam, Mısır'da Kahire, Türkiye'de Ankara bir araya gelecek. Körfez ülkeleri bundan memnun kalacaklar ve bu şekilde bir sünni ekseni beraber işte yollarına devam edecekler. Bu arada ama İran'la da ilişkiler kötüye gitmeyecek gibi bir şey düşünüyordu. Türkiye biraz bu konuda da bu iki rejime de aslında demokrasiyi getirebilirim düşüncesindeydi. Suriye rejimi biliyorsun bir diktatörlüktür, yıllardır öyledir. 190'dan az oy almamış bir Esad ailesi var orada yıllardır. Mısır rejimi diktatörlüktür, Hüsnü Mübarek dönemine kadar bu şekilde gelmiştir. Türkiye hep burada çeşitli yatırımlar, ticari ilişkiler, dostane el sıkışmalarla demokrasinin olabileceği düşüncesinde yanıldı belki. Halbuki diktatörlük diktatörlüktür. Hatta dün bir yazarımızda okudum. Başar Esad sonradan mı değişti? Hayır, aslında eskiden beri eli kanlı bir katildi. Biz sadece o yönünü o kadar görmemiştik diyor. Bu çok doğru. Dolayısıyla birazcık yanlış anlamaktan, birazcık düzeni kendi istediğimiz şekle getirmekten, birazcık da hani bizim istediğimiz olsun, yani bizim istediğimiz o güzel şekle bürünsün deyip aslında ne olabilirdi Orta Doğu'da onu öngörememekten kaynaklanan bir hata oldu. Çünkü her diktatörlük anında değişmiyor. Her halk bizim istediğimiz sistemi istemiyor. Bir de burada ben birazdan değineceğim, birazcık ihvan odaklı bir politikaya gidilmesi de aslında bizim genel olarak Orta Doğu ile aramızı açan konulardan bir tanesi oldu.
Tabii Türkiye'ye baktığımızda aslında Türkiye'nin bulunduğu bölge itibariyle bir istikrarsızlık kuşağının içerisinde. Yani etrafına genel olarak baktığımızda Ukrayna'dan Nijerya'ya kadar her yerde olaylar var. Yani Türkiye aslında bu anlamda bir yerlere belki bir nizam getirmeye çalışan bir gayret içerisinde veya bir işbirliği yapabilme gayreti içerisinde. Fakat buradaki bu istikrarsızlık kuşağını da görmezden gelmek mümkün değil. Ukrayna'da sorun tüm çabalara rağmen hali hazırda devam ediyor. Avrupa'nın ne yaptırımları, hatta etkisiz yaptırımları, hatta Avrupa ülkelerinin bile uyum sağlamadığı yaptırımları Rusya üzerinde bir etkisi olmuyor. Yine aynı şekilde Suriye'nin, Afganistan'ın durumu açık. Suriye'de 4 yıldan fazladır bir iç savaş söz konusu. Afganistan zaten Afganistan'ın işgalinden sonra Rusya'dan itibaren ama asıl Amerika'nın işgalinden sonra hiçbir şekilde düzene giremedi. Hiçbir şekilde bir istikrar sağlanamadı. Aynı şekilde Irak parçalanma tehdidiyle karşı karşıya ve şu anda İran'ın uydusu gibi hareket ediyor. Yine Mısır'da ihvan silah sarılsın mı sarılmasın mı bunun tartışması içerisinde, bunun kararsızlığı içerisinde. Husiler Yemen'de bir iç savaşa sebep verdiler. Fakat her ne kadar barış yönünde adımlar atılsa da, ateşkes yönünde adımlar atılsa da yine de içeriden bir kaynama sürekli devam ediyor. Yine Azerbaycan, Ermenistan şu anda içinde bulunduğumuz dönemde sıcak çatışma halinde. Halihazırda ve senelerdir meydana gelen Azeri-Ermeni çatışması bir sonuca varacakmış gibi görünmüyor ki Türkiye'nin de şu anda bu son Ermeni meselesi konumuyla ilgili olarak Ermenistan'la yine arasındaki konuları da biliyoruz. Libya'da zaten kronikleşmiş bir kriz var. Nijerya'da Boko Haram, Somali'yi zaten biliyoruz konumunu. Bütün Kuzey Afrika, Orta Afrika, hiç bahsedilmeyen ülkeler Afrika'daki şu anda belki de basına bile yansımayan Orta Afrika'daki Müslümanlara yapılan zulümleri de biz biliyoruz, takip ediyoruz. Sudan, bütün ülkeler yani aklına gelebilecek Türkiye'nin etrafını sarmış olan yine aynı şekilde Asya bloğu da buna dahil olmak üzere ve Avrupa'da mesela gittikçe artan göçmen karşıtlığı, göçmenlere karşı olan düşmanlık, bunların hepsi bir istikrarsızlık oluşturuyor. Avrupa ülkeleri sürekli dağılmanın eşiğindeler. Avrupa Birliği dağılmanın eşiğinde ve Amerika'da bir süper güç olarak, geçtiğimiz bir süper güç belki de, hiçbir etkisi olmuyor aslında bu anlamda. Şimdi Türkiye'nin bu anlamda yapabileceği aslında çok önemli faydalar var ki bununla ilgili aslında yapabildiği şeyler de var. Fakat bizim görmemiz gereken ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ne Birleşmiş Milletler'in genelinin, ne Avrupa Birliği'nin bugüne kadar bütün bu sorunlarla ilgili herhangi bir çözüm ortaya sunamamış olması. Mısır'daki darbedeki hantallığını görmüştük Avrupa Birliği'nin ki zaten her aşamada görüyoruz. Ebola krizdeki bu gerçekten çok önemliydi. Bütün dünyayı sarmasına rağmen, Amerika'ya kadar ulaşmış olmasına rağmen daha Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni adım atması. Yani bunlar dünya üzerindeki Filistin sorunu hali hazırda devam eden bir sorun olarak karşımızda. Şimdi tabii Türkiye'de bunların tam ortasında bir ülke konumunda. O yüzden gerçekten çok ciddi stratejilerle bir politika üretmek gerekiyor. Fakat Türkiye'ye biz baktığımızda hükümetimiz, başbakanımız, cumhurbaşkanımız, genel olarak zaten sol partiler bile hep Allah'tan bahseden, %99'un Müslüman olduğunu söylediğimiz, ateist olduğunu iddia edenlerin bile gerçekten dine bir adım yakın durdukları bir ülkeyiz biz. O yüzden de hep politikamızın içerisinde genellikle hep mazlumun, ezilenin korunmasına yönelik bir çıkış, bir hamiyet vardır. İşte bu Arap Baharı'ndan sonra diğer ülkelerde meydana gelen o olaylarda, o kaynamalarda Türkiye genellikle hep mazlumun yanında olmayı seçerek bu belki biraz fevrilikle birlikte bazı adımlar atmak durumunda kaldı. Aslında haklı mıydı? Kendine göre gerçekten haklıydı. Çünkü ne yapabilirdi? Mesela Mısır'da seçimle başa gelmiş bir cumhurbaşkanının darbeyle indirilmesini onaylaması gerekirdi aksinde. Orada 5000'den fazla insanın Rabia Meydanı'nda hayatlarını kaybetmesini, masum insanların, silahsız insanların direkt acımasızca taranmasını kabul etmesi gerekirdi. Böyle bir şey asla kabul etmeyeceği için de buna tabii ki bir tepki gösterdi. Fakat tepki gösterme aşamasında bütün köprüleri yıkarak bir tepki değil de tepkiyi gösterirken bakın siz yanlış yapıyorsunuz, bunu yaparken gelin birlikte bunun çözümünün ne olduğunu konuşalım noktasına gelmesi gerekiyordu. Bu noktada gerçekten tabii ki bazı eksiklikler yapılmış olabilir. Biz de zaten programımızda şu an bunun üzerinde duracağız.
Dediğin çok doğru. Şimdi mazlumun tarafında olmak ve biz bir de Müslüman mizacını yani onu ayakta tutan bir millet olduğumuz için Orta Doğu'da bu yüksek derecede terk edilmiş durumda. Çünkü Marksist yönetimler var, Baas yönetimleri var. İran'da Marksist'tir. Bütün bu sistem devam ettiği için o gücü, İslami gücü gerçekten elinde tutan bir devlet. Bu açıdan gerçekten takdire şayan. Fakat İslam uzlaştırmayı gerektirir. Karşı taraf her zaman bizim fikrimizde olmaz. Dolayısıyla aslında biz birazdan değineceğiz. Türkiye'nin adımları, yani yavaş yavaş atmaya başladığı adımlar bu anlamda gerçekten güzel. Fakat bizim hatamıza baktığımızda, tekrar geri döndüğümüzde, ihvan eksenli bir düşünce tarzındansa her iki tarafı da uzlaştırabilecek bir düşünce tarzına gelmemiz daha önemliydi. Çünkü biliyorsunuz İhvan ta Sudan'dan Suriye'ye kadar, Mısır'a kadar her yerde yıllarca diktatörler tarafından çok ciddi şekilde ezilmiş bir topluluk. Fakat burada onlar Müslümandır, tabii ki bizim korumamız altında olacaklar. Bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Fakat burada hocamız da İhvan'dan gelen yetkililerle konuştuğunda şunu söylemişti. Siz Kur'an'ın özünü kabul edin, İttihat-ı İslam isteyin ve kadına, sanata, bilime önem verin. Yani bunları eğer ön plana çıkarmazsanız bağnaz bir görünümde kalırsınız ve o zaman sizi ezerler. Çünkü ne Orta Doğu, ne Avrupa, ne Amerika böyle bağnaz görünümlü bir coğrafya istemiyor. Ve bu hali hazırda hala geçerli. Yani İhvan'ın şu anda ezilmesinin tek sebebi Kur'an'daki İslam anlayışına ciddi şekilde sahip çıkmaması. Hocamızın orada üstünde durduğu, üstünde ısrarla durduğu İttihat-ı İslam, kadına, sanata değer verme gibi Kur'an'ın özünde olan gerçekleri ön plana çıkarmaması, daha ziyade yani ılımlı görünümde ama yine de bağnazlığı elden bırakmamış bir görüntü göstermesi. Şimdi Türkiye bu taraflı olunca, İhvan tarafında, yani tamamen taraf tutunca, öyle diyeyim, biz tabii ki İhvan'ı bir kenara bırakacak değiliz. Oradaki haksızlığı görüp buna rağmen karşı tarafı destekleyecek de değiliz. Orada bir darbe gerçekleşti. Bunun çok haksız bir davranış olduğunu biliyoruz. Demokratik seçimle başa gelmiş Cumhurbaşkanı'nın Mursi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bunları zaten bu fikirden taviz verecek değiliz. Fakat iki taraflı bakıldığında böyle bir bağnaz anlayışı istememesi karşı tarafında gerçekten anlaşılabilir bir durum. Tabii ki vahşiyane bir şekilde istemiyorlar. O ayrı bir konu, o eleştiri kısmı. Fakat burada uzlaştırıcı ve eğitici olarak Türkiye'nin devrede olması gerekiyordu. Şimdi biz tek taraflı orada davrandığımızda önce Mısır'ı kaybettik. Arkasından Mısır'ın destekçisi ve İhvan'a çok uzun yıllardır çok ciddi şekilde cephe almış olan Suudi Arabistan'ı çok ciddi şekilde kaybettik. Araya çok derin dağlar girdi birdenbire. Bayağı olaylar büyüdü. Libya'yı kaybettik. Libya'da biliyorsun Müslüman kardeşler kökeninden gelmiş bir lider vardı. Hemen devrildi darbeyle. Yine o çirkin Orta Doğu yöntemleriyle devrilip Hefter geldi. Ve arkasından orayı da artık şu raddeye geldiler. Yani uçağınız geçerse düşürürüz diyebilecek raddeye geldiler. Suriye tabii bu olaylar içinde gitgide bizden uzaklaştı. Ama tabii şunu da söylemek gerekiyor. Sen burada bahsederken, dört bir yanımızda savaş olan bir ülke olarak bizim bu savaşlara dahil olmamamız gerçekten akılcı bir stratejidir. Suriye bu konuda bizi gerçekten çok zor durumlara düşürdü. Uçağımız düştü, işte sınırımız gerçekten taciz edildi. Çok fazla şey oldu biliyorsun. Ukrayna hemen yanı başımızda ve Kırım orada bizim için çok önemli bir yer. Buna rağmen biz Rusya ile birbirimize girmedik hiçbir şekilde. Bu konuda... Tabii. Çok önemli. İran'da mesela çok ciddi çatışmalarımız olabilirdi Suriye konusu nedeniyle. Fakat ona da izin verilmedi. Gerçekten bunlar doğru politikalardır bu dönem içinde yapılan ve belki de başka bir ülke olsa hemen kendini böyle bir savaşın içinde bulabilirdi. Fakat burada tek eksenli, yani sadece İhvan'a odaklanan bir politikanın bizi uzun zaman boyunca çok önemli devletlerden uzaklaştırdığını görmek gerekiyor. Ne yapılabilirdi? Şimdi uzlaşmacı tavır şunu gerektirir. Ben taraf tutuyorum deyip diğer tarafı yok etmek, ortadan kaldırmak doğru bir davranış değil. Mesela biz Müslümanız, biz tebliğ yapabilmek için bizimle karşıt görüşlü insanlarla görüşmek ve onları ikna etmekle yükümlüyüz. Yani onları doğruyu gösterebilmenin tek yolu onlarla konuşabilmektir. Tebliğe açık olmalarını sağlayabilmektir. Bu da ancak sevgi anlayışlı olur. Karşı tarafa ne kadar kızgın olursak olalım, onu destekleyen halkı da dikkate alarak, ki bu çok önemlidir. Çünkü İhvan'ı destekleyen bir %52 varsa bir %48 de gerçekten Sisi'yi destekleyen bir halk vardı orada. Bunu da unutmamak gerekiyor ki bu oran şu anda yükselmiştir. Bunu görmezden gelmememiz gerekirdi. Dolayısıyla karşı tarafa suçlayıcı bir ifadeyle bir tepki verdiğimizde onu artık tebliğ imkanını ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu İsrail için geçerli oldu, Mısır için geçerli oldu. Suriye için zorunluydu diyelim gerçekten, çünkü ilk başta bizim uzlaştırma çabalarımız vardı gerçekten, fakat onlar o kadar etkili olmamıştı. Daha sonrası için geçerliydi. Fakat o politika belli ki bizim o etik politikamız Orta Doğu için o kadar uygun bir politika değil. Bizim uzlaştırıcı bir hale gelebilmemiz için, ki Türkiye için bu önemli bir konumdur, bunu yapabilmemiz için tebliğ yapabilecek, karşı tarafı bizimle konuşmaya ikna edecek bir üsluba ihtiyacımız var.
Şimdi tabii aslında şöyle de bir ortam oluştu. Türkiye sanki bölgede verilmek istenen izlenim teröre destek veren ülke konumuna getirilmeye çalışıldı. Şimdi Türkiye tabii ki bazı gruplara, ezilen gruplara destek vermeye başlayınca, başta İhvan olarak, bu sefer böyle bir imajı hem dünya derin devleti aslında destekledi, hem de bölgede özellikle bazı Arap ülkeleri de işlerine gelmeyen, Türkiye'nin oradaki müdahalesinden hoşlanmayan Arap ülkeleri de bu anlamda gerçekten ciddi anlamda bir aslında propaganda yapmaya başladılar. Mesela Tunus Dışişleri Bakanı Tayyip Bakkuş'un bir ifadesi var, diyor ki Türkiye'nin Tunus'ta terörizme destek vermesini istemiyoruz. Şimdi bir kere baştan bunu bir söyleyeyim. Türkiye hiçbir zaman teröre destek veren bir ülke olmamıştır. Üstelik 30'dan fazla, 40 yıla yakın bir süre terörle mücadele eden bir ülke olarak terörün ne demek olduğunu Türkiye'den daha iyi bilen bir dünya devleti olmayabilir. Terörün insanlara nasıl bu anlamda zarar verdiğini gerçekten Türkiye çok çok iyi bilir. O yüzden de şimdi biz genel anlamda baktığımızda Türkiye'nin terörle hiçbir ilişkisi olamaz. Bunu bir ortaya koyalım. Fakat genel bakış açısını anlatıyoruz burada. Şimdi Tunus'ta böyle bir imaj var. Diyorlar ki Suriye ya da Libya'ya giden, oradan da Tunus'a sızmaya çalışan teröristlere Türkiye izin veriyor diyorlar. Diğer tarafa bakıyoruz. Mısır'da İhvan zaten terör örgütü ilan edildiği için Türkiye'nin İhvan'a olan desteği otomatik olarak teröristlere destek veriyor olarak lanse ediliyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan'da da tabii ki İhvan terör örgütü ilan edildiği için bu şekilde görüyor. Türkiye'nin güneydoğusunda bir PKK terörü var ve aynı şekilde bu Kobani olaylarında da PYD, yani PKK, bizim için ikisinin hiçbir farkı yoktur ama dünya basınında tabii ki bu bambaşka özgürlük mücadelecileri olarak lanse edilse de PYD'nin PKK ile bir olduğunu, aynı olduğunu biz biliyoruz. Türkiye'nin PKK ile mücadelesi Türkiye'nin IŞİD'e desteği olarak lanse edildi bütün dünyada ve halihazırda da buna aslında devam ediyorlar. Yine diğer ülkelere baktığımızda mesela Daniel Pipes'ın ünlü neokon bir sözü var, diyor ki güçlüye karşı güçsüzü destekleyeceğiz diyor. Biz bazı ülkelere bakıyoruz, Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Amerika'ya, bir bakıyoruz terör destek veren ülke olarak Türkiye lanse edilirken ciddi terör gruplarına çok önemli silah yardımı yapıyorlar ve bunu bütün dünyanın gözü önünde yapıyorlar. Sadece buna terörist demiyorlar, ismini değiştiriyorlar. Bir anda zaten medya aracılığıyla bunları özgürlük savaşları haline getiriyorlar ve terörist gruplara ciddi anlamda yardım yapıyorlar. Şimdi bu kadar aleniyken ve Türkiye'nin mesela Suriye'de Türkiye muhalifleri desteklediği herkes tarafından biliniyor. Fakat sadece lojistik destek sağlamadığı iddiasıyla öne çıkılıyor. Bu da belki biliniyor bir yardım olarak, yani bir askeri eğitim de belki oluyor olabilir. Fakat Türkiye her zaman mazlumun korunması ve her zaman lojistik anlamda bir destek sağlıyor. Mesela Yemen'e baktığımızda, Yemen'de bütün koalisyon grubu içerisindeki ülkeler Yemen'e saldırırken Türkiye sadece lojistik bir destek, yani insani yardım anlamında destek verdiğini söyledi ve bunu yerine getirdi. Yine aynı şekilde bütün ülkelere bakış açısında Türkiye'nin böyle bir şey görüyoruz biz. Filistin'de de aynı şey oldu. Şimdi Hamas'ı mesela, Hamas Avrupa Birliği, Amerika tarafından terör örgütü olarak görülüyor. Fakat Avrupa Birliği tarafından görülmüyor. Ama Türkiye tarafından da Hamas bir terör örgütü olarak görülmediği gibi, aksine siyasi bir parti olarak görülüyor ve bir destek var Türkiye'den Hamas'a. Fakat işte terör örgütü dendiği için bu noktada da İsrail'de de Türkiye terörü destekliyor gibi bir imaj oluşturuluyor. Şimdi bu noktada ne yapılması gerekiyor? Türkiye'nin gerçekten dünya çapında teröre, El-Kaide'ye kadar, her terör örgütüne kadar destek verdiği iddia edilen bir suçlama altında. Bir kere öncelikli olarak Türk liderlerimizin, yani Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın bu konuda çok güçlü vurgularla konuşmalar yapmaları gerekiyor. Bir kere başta bizim zaten inanç anlayışımız hiçbir şekilde bir radikal terör örgütüne destek vermeyle bağdaşmaz. Yani inancımız, Müslümanlığımız, dinimiz, ki Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten modern İslam'ı savunur. Sayın Başbakanımız da aynı şekilde modern İslam, yani Kur'an, sahabe İslam'ını savunurlar. Bu anlamda gerçekten hiçbir şekilde bir radikal terör örgütüne destek verebilecek zihniyette değildir. Ve inançlı insanlardır bunlar. Bunun çok güçlü olarak yeniden defalarca ki zaten çok fazlası, çok sıklıkta vurgulamış olmalarına rağmen vurgulanması gerçekten önemli. Onun dışında bununla ilgili, yani bu iddiaları yapanların bugüne kadar ortaya sunabildikleri hiçbir delil yok. Bazı spekülasyonlar, bazı iddialar meydana geldi ama hiçbir şekilde böyle bir şey oluşmadı. Tabii ki Türkler, Türkmen kardeşlerimize, zor durumda kalan ve sıkışan Türkmen kardeşlerimize çeşitli yardımlar yapıyor olabilirler. Bu yani zaten olması gereken bir şeydir. Zaten bütün dünyanın bunu desteklemesi gerekir. Ama bu anlamda işte senin söylediğin gibi, yani Türkiye terörü destekliyor diye ortaya çıkıp sonra Libya'da bayrak yakıp buradan bir uçağınız geçerse anında indiririz. İşte Suriye'de mesela uçağımızı düşürüyorlar, fakat Türkiye hiçbir şekilde savaşın içine girmemeye çalışıyor. Bu çok önemli. Yani ne IŞİD'e karşı hiçbir kışkırtmaya gerçekten boyun eğmedi. Bu anlamda güçlüdür aslında Türk politikası. Çünkü çok ciddi baskılar gördük. Hatta ciddi anlamda ambargo tehditleriyle de karşılaşabilirdik. Fakat hiçbir şekilde Türkiye IŞİD'e karşı Müslüman bir toplulukta, bunu zaten hocamız sürekli söyledi, tamamen yanlış hareket üzerinde olan bir topluluk. Bütün eylemleri gerçekten bu anlamda yanlış, uygulamaları yanlış. Fakat Müslüman bir topluluktur ve Müslümana bu anlamda öldürmek cinayet olur. Hiçbir şekilde Türkiye böyle bir şeyin içerisine girmesin diye defalarca hatırlattı ama zaten Türkiye gerçekten bunlara boyun eğmedi. Suriye'de hiçbir şekilde boyun eğmedik. Ne muhaliflere karşı olan saldırılarda, ne mülteci akını sırasındaki çıkarılan olaylarda, ne uçağımızı düşürdüklerinde. Ukrayna'da senin de söylediğin gibi Kırım Tatarlarıyla da koruduk, onların hakkını da koruduk. Ama Rusya'da eşit durduk. İran'a bütün dünya karşıyken, şu anda bu nükleer anlaşmalarla gelişen yeni olaylarda Amerika-İran dostluğu gibi gözüken ortamlar oluşsa bile Türkiye hiçbir zaman İran'la karşı karşıya gelmedi. Şimdi burada İran noktasında, İran gerçekten gelişen bir güç bölgede, hızla ilerliyor. Irak'ı tamamen neredeyse kontrolü altına almış durumda. Yemen, Bahreyn ve birçok bölge kontrolü altında. Suudi Arabistan da bundan tedirgin. Çünkü ya ilerleyen İran tehdidi altında kalacak, kendisine karşı olan Şii tehdidi, veya IŞİD tehdidi altında kalacak. İkisinin arasında kaldığını düşünüyor. İşte bu anlamda Türkiye'nin barışçı ve uzlaşmacı arabulucu üslubu çok önemli ki Yemen'de biz bunu aslında gördük, Suudi Arabistan'la da İran'la da Türkiye'nin konuşmalarında.
Evet, aslında ilk başta bir çıkış oldu Yemen'de. Aslında o işte eski politikamızın bir devamı gibiydi. Yani İran'ın orada ne işi var, orada olmaması gerek. Yani dışarıdan bakıldığında konu itibariyle doğru bir şey ama oradaki üslup işte orada iki tarafı da geriyor. Şu şekilde oluyor. İran kendince kendisini haklı buluyor. Orada asker göndermedik ama destekleriz gibi bir hava oluşuyor. Suudi Arabistan İran orada diye öyle bir şey yapıyor. Şimdi o tip gergin ortamlarda gerçekten Türkiye'nin her halükarda iki tarafı da uzlaştıracak bir özel stratejik politikaya gitmesi gerekiyor. İran'a gidip, İran'da özellikle mezhep, yani ben Müslümanım ve Müslümanları korurum diye Cumhurbaşkanımızın açıklaması gerçekten çok önemli bir açıklamadır. Bu aslında Türk dış politikasının uzun zamandır içinde olduğu hatanın, mecburen içine girdiği hatanın da görülmüş olması ve o yönde bir telafi yapılıyor olduğunun da bir işaretidir. Çok önemlidir. Çünkü biz Şii Müslüman diye, bir ayrımda bulunmuyoruz. Pardon, Şii Sünni diye bir ayrımda bulunmuyoruz. Bizim için var olan Müslümandır. Hatta Cumhurbaşkanımızın vurgusu insan. Yani orada hem Müslüman hem insan, her kim olursa olsun bizim koruma altında almamız gereken o şeklinde çok önemli bir çıkış. Şimdi bu çıkış gerçekten önemli. İran'da böyle bir mesajın verilmesi de önemli. Yani çünkü oradan çıkan sonuç, Yemen sorununu biz birlikte İran'la el ele çözebiliriz diye. Biliyorsun Suudi Arabistan uzun zamandır İhvan'ı bu şekilde terk etmiş olmanın pişmanlığını birazcık yaşar gibi. Yeni kralın gelmesinden sonra strateji birazcık daha değişti. Bu değişince Türkiye ile olan bağlar da değişti. Bu iyi işarettir. Bizim tabii ki Suudi Arabistan'la da her ne kadar pek çok politikasını karşı olsak da iyi ilişkiler halinde bulunmamız gerekiyor gerçekten. Bu Mısır'la ilişkilerimizin düzelmesine de vesile olacaktır. Biliyorsun en son Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Mursi serbest bırakılırsa Ve idam cezaları, yani verilmiş olan idam cezaları kalkarsa Mısır'la ilişkilerimiz tekrar düzene girecektir şeklinde söyledi. Bu doğru bir yaklaşımdır çünkü Mısır'la ilişkilerimizin düzene girmesi için demokratik seçimle gelmiş liderin gerçekten serbest kalması gerekiyor. Fakat biz bu arada da elimizden geldiği kadar yeni seçilmiş değil artık, daha sonra seçildi ama aslında darbeyle gelmiş olan hükümetle de ne yapabiliriz'i, yani nasıl bir uzlaşı sağlayabiliriz ve orada ne yapabiliriz'i düşünmemiz gerekiyor. Burada şöyle bir risk var. İhvan evet yıllardır, çok eskiden beri, 3 diktatör boyunca neredeyse hiçbir şekilde şiddete başvurmadı. Yani söylentiler var şiddete başvurur diye ama böyle bir şey olmadı. Fakat ihvandan kopan gruplar oldu ve bunlar ayrı ayrı kendi aralarında terör grupları haline geldiler veya şiddete başvuran gruplar haline geldiler. El-Kaide bunlardan bir tanesiydi. Daha sonra, yani şiddete başvurduğu için söylüyorum, Hamas bunlardan bir tanesiydi. Bu şekilde dallanıp budaklandı. Dolayısıyla İhvandan böyle grupların çıkması her zaman mümkün. Buna ön ayakta olmamamız gerekiyor. Şimdi burada gerçekten önemli bir açılım. Cumhurbaşkanımızın Mısır için sözü. Hemen arkasından Başbakanımız bu konuda bir açıklama yaptı. Ve biz dost ülkeyiz Mısır'la. Herhangi bir şekilde aramıza bir şeyin girmesine izin vermeyiz diye çok sıcak bir açıklama yaptı. Dolayısıyla birazcık yeşil ışık yakılmış gibi bir ortam var. Bunun İsrail açısından da yapılması gerekiyordu. Ben gerçekten birkaç yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemden beri çeşitli Yahudi bayramlarında, Musevi bayramlarında verdiği mesajlara bakarım. Genelde bu mesajlarda hep Türkiye'deki Musevilere kucaklayıcı güzel mesajlar verir. Fakat dünya Musevilerine o kadar pek fazla seslendiğini o kadar fazla duymamıştım. Gerçekten bu yılki mesaj çok güzeldi. Hamursuz Bayramı'nda verilmiş olan Cumhurbaşkanımızın mesajı hem bütün Musevileri kucaklayıcı, bütün Musevilerle birlikte yaşamamız gerektiğini gösterici çok sıcak ve güzel bir mesajdı gerçekten. Bu bence çok ileriye doğru atılmış bir adım. Çünkü İsrail'in dış politikasındaki hataları biz hiçbir zaman Musevilerden alamayız, yani bunun hıncını onlardan alacak değiliz. Ve ülkemizde şu anda her ne kadar Bülent Arınç, biliyorsun, İsrail televizyonuna çıktı, güzel mesajlar verdi, öyle diyelim, sıcak mesajlar verdi. İşte Türkiye'de antisemitizm yoktur, buna izin vermeyiz dedi. Türkiye mutlaka İsrail'le bir yakın bağlantıda olup bir pek çok konuda arabulucu olması gerekir dedi. Bu konuda haklı, fakat diğer konuda Türkiye'de çok ciddi bir şekilde antisemitizm yaygınlaşmış durumda. Bu politikayı da genelde İsrail politikasıyla Museviliği birbirine karıştırmaktan kaynaklanıyor. Ve bu gitgide de artan bir şekilde bürünmüş durumda ve Türkiye'deki Museviler ülkeden ayrılıyorlar. Bu çok dehşet verici bir şeydir. Hocamız defalarca söylüyor. Önce bunun telafi edilmesi gerekiyor. Bu sıcak mesajın verilmesi için önce bizim Musevi vatandaşlarımızın geri dönmesinin sağlanması ve ülkemizin gerçekten Musevilere açık olmasının sağlanması gerekiyor. Arabulucu elbette olabiliriz. İsrail konusuna tekrar döneceğim. Senin eklemek istediğin bir şey varsa.
Şimdi yapılması gereken tabii ki özellikle süper güç havasında olmamak. Yani bir abi kardeş ve gerçekten arabulucu, destekleyici, yani İslam'dan kaynaklanan, Kur'an'dan kaynaklanan bir güzel ahlak, davet üslubu olması gerekiyor. Biliyorsun ülkemizde yapılan bu anlamda bazı medya kuruluşlarında bazı yazarların yaptığı hatalar oldu. Halifelik iddiasıyla mesela çıkıyorlar. Bu anlamda tabii ki hiçbir Arap ülkesi böyle bir şeyi kabul etmez. Arap Birliği'nin başkanı daha yeni açıklama yaptı zaten. Türkiye, İsrail ve İran bizim iç işlerimize karışmasın diye. Yani bunu bir iç işlerine karışma olarak alıyorlar. Halbuki dostane bir üslupla yaklaşma olarak, biz süper gücü, sizi biz yöneteceğiz, bizim himayemize girin gibi bir üslupla değil de, halife geldi gibi bir üslupla değil de, biz kardeşiz, Müslümanız, kardeşler birbirinin velisidir, Müslümanlar birbirinin velisidir. Bu Orta Doğu'daki ortamı hep birlikte güç birliğiyle, el birliğiyle, sevgi birliğiyle çözeceğiz. Böyle bir imaj verilmesi gerekiyor. Bu anlamda tabii ki İran'la ve Suudi Arabistan'la müttefik olmak çok önemli gerçekten. Hem Şii tarafından süper gücüyle, Sünni tarafının süper gücünü bir araya getirip ortada bir kardeşlik bağı kurmak, bir arabuluculuk görevi üstlenmek Türkiye açısından çok önemli olacaktır ki bunun adımlarını Türkiye gerçekten atıyor. Fakat tabii ki Sünni kaynaklarda hurafeler olabildiği gibi Şii kaynaklarda da hurafeler var ve nasıl Suudi Arabistan'ı yönlendiren bu hurafelerse İran'ı yönlendiren de bu Şii hurafeler oluyor. O yüzden de tabii ki nihayetinde bütün bu hurafeleri ortadan kaldıracak olan Mehdi Aleyhisselam'dır. Yani doğrusunu Mehdi Aleyhisselam gösterecek ama biz Türkiye olarak Türkiye bir Mehdi talebesidir. Türkiye bir Mehdi ülkesidir. Mehdi'nin çıkacağı ülkedir. İşte bu anlamda da bütün yetkililerimizin de, ki Cumhurbaşkanımızın bu mezheple ilgili yaptığı konuşma, yani bizim dinimiz mezhep dini değildir, hiçbir mezhebe göre bir çatışmanın olmaması gerektiğiyle ilgili konuşma, bir Mehdiyet üslubudur. Gerçekten bir Mehdi talebesinin söyleyebileceği çok güzel bir üsluptur ve bir çağrıdır aslında Müslümanlara. İşte Türkiye'nin asgari müşterekte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışına kadar bütün bu ülkeleri, bütün bu mezheplere bağlı olan ülkeleri asgari müşterekte ittifaka toplaması gerekiyor. Gerçekten, çünkü her ne kadar ticari, askeri, işte jeopolitik savaşlar varmış gibi gözükse de aslında bölgedeki ana sorun mezhep çatışmalarıdır. Ve bu zaten kışkırtılarak bölge birbirine sokulmaya çalışıyor. Aynı şekilde İsrail'e karşı bakış açısı da aslında yine Kur'an'a tam uyulmamasından kaynaklanan, tabii ki İsrail hükümetinin bütün yanlışları bir kenara bırakılarak oradaki Musevi bütün kardeşlerimizden bahsediyoruz. Onların da masum olan ve hatta İsrail hükümetinin baskısı altında ezilen birçoğu biliyoruz. Bunlar da basına da yansıyor. Onların da korunması yine Müslümanların üzerine bir sorumluluktur Allah'ın bize Kur'an'da gösterdiği kitap ehline karşı olan bakış açımızdır. Yine Türkiye'nin aynı şefkatle yaklaşması gerekiyor. Ve bu anlamda işte bölgede kurulabilecek bu ittifakların, düşünürsek eğer, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail. Böyle bir ittifak zaten bütün bölgenin tamamen huzura ermesine vesile olacak demektir. Böyle bir ittifak bir sevgi ittifakıdır. Dil, topraklarınızı bize katın, biz sizin hakiminiz olalım anlamında değildir bu. Bütün ülkeler kendi yönetimleriyle birlikte, söylediğim gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkana kadar asgari müşterekte ittifak kurmaları ve bu anlamda dünyadan başta tabii ki bölgeden de kanın bir an önce durması, savaşların, terörün bir an önce sona ermesi için gerçekten önemli olacaktır.
Türkiye'nin üslubunun yumuşaması güzel oldu. Ön şartlarını da Türkiye'nin düşünmesi gerekiyor. Biliyorsun İsrail konusunda Gazze'deki ablukanın kalkması ön şart. Bu önemli bir şey, elbette bunu isteriz. Fakat Türkiye ile İsrail arasında bir yumuşama, bir sevgi bağı olmadan bunu hiçbir şekilde İsrail kabul etmeyecektir. Biz orada bir bağ kuralım, İsrail'e bir güven telkin edelim. Türkiye'nin garantörlüğünde o kapı açılacak. Daha önce açılmıştı. Türkiye gerçekten her şeyi oradan aktarabiliyordu ve o abluka Türkiye açısından kalkmıştı. Bunu tekrar sağlamamız için Türkiye'nin üzerine bu sefer görev düşüyor. İsrail'e burada bir garantörlük vermesi gerekiyor. Biz sizi arkadan vurmayız, biz sizin dostunuzuz. Fakat Gazze'ye bizim girişimizi sağlayın. Bunu sağlamak için de bu ön şartı gerçekten yerine getirmemiz gerekiyor. Geçen hafta konuştuğumuz Ermenistan konusu, artık 24 Nisan geçti, bizim ilişkilerimizi düzeltme vaktimiz geldi. Bunun için de hocamızın ısrarla söylediği şu Karabağ şartını mutlaka şu anda yok kabul etmemiz gerekiyor. Bir önce sevgi birliği kuralım, hocamızın söylediği buydu. Önce bir sevgi birliği kuralım, bak biz sizin dostunuzuz diyelim. Elimizi uzatalım, bir dostluk görsünler, sıcaklık görsünler. Zaten dostluk ve sıcaklığın meydana geldiği yerde toprak konusu, işte şu siyasi konular sonradan o sevgi ortamında zaten eriyip gider ve çok rahat hallolur demişti hocamız. Ama önce toprak dediğimizde onlar da hayır böyle bir şey yok diye karşımıza çıkıyorlar. Bir kısır döngüye dönüşüyor. Dolayısıyla o ön şartları da düşünmesi gerekiyor Türkiye'nin. Burada güzel bir açılım var Türkiye'nin. Üslup yumuşaması, herkesi, bütün halkları kucaklaması şeklinde. Bunu daha geliştirerek, daha güçlendirerek yapabiliriz. Fevri çıkışlar Orta Doğu'ya gitmiyor. Bunu kaldırmıyor Orta Doğu. Ciddi şekilde bir kenetlenme şeklinde bize karşı bir cephe alıyorlar ve bunu çok rahat yapıyorlar. Yani tehditler olsa da dışarıdan bunu hiçbir şekilde göze alıyorlar. O yüzden bunu dikkate alarak daha farklı bir bakış açısıyla, hani bizim gibi değiller, daha farklılar diğer Orta Doğu halkları ve senin de söylediğin gibi bir Türk lider düşünmüyorlar, bir Türk lider ülke düşünmüyorlar. Ama uzlaştırıcı ülke olarak Türkiye çok rahat bu olay içinde yer alabilir. Orta Doğu'yu çok güzel şekillendirebilir, barış getirebilir ama bu üslubun değişmesi güzel olur.
İnşallah. Gerçek var ki Sünni de olsa, Şii de olsa ama hepsinin beklediği bir lider var. O da Hazreti Mehdi Aleyhisselam. İnşallah biz de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir an önce bütün bu kargaşanın, adaletsizliklerin, savaşların, terörün sona ermesi için Allah'tan niyaz ediyoruz. Her seferinde olduğu gibi bir an önce zuhur etmesi için inşallah. Bu akşamki programımız da burada sona eriyor. Umarım ilgili izlemişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.